Ayrım 3, sayfa 14. Kabinin içindeydik ama ikimiz de çıkacağımız katların tuşuna basmıyorduk. Biliyor musunuz dedi, sizinle tanışmayı çok istiyordum. Erkek arkadaşım da sizin hayranınız. Zaten sizin kitaplarınızı onun vesilesiyle tanıdım. Bana birini hediye etmişti. Çok beğendim ve sonra hepsini aldım. Önce ben de sizinle aynı apartmanda oturduğumuzu bilmiyordum. Öğrenince Tonguç'a söyledim. Öyle heyecanlandı ki sizinle mutlaka tanışmak istediğini söyledi. Bana hatta bir gün kendisi de sizi ziyaret etmek istiyor. Tabii bizi kabul ederseniz. Çok aptalca değil mi? Kızın bir erkek arkadaşı olduğunu öğrenmek sanki yüreğimin burkulmasına yol açmıştı. Ne tuhaftı. Bu çok hoşlandığım kızla aynı binada oturduğuma, sevineceğimi, tutmuş bir erkek arkadaşı var diye hayıflanıyordum. Zaten aksini düşünmek enayilikti. Hiç bu kadar güzel bir kızı erkek milleti yalnız bırakır mıydı? Tabii diye mırıldandım. Ne zaman isterseniz. Genellikle hep evde olurum. Çekindim. Neden çekindiniz? Aslında ben de kitaplarımı getirip size imzalatmak isterdim. Fakat utandım. Neden? Resmen tanışmamıştık. Sizi rahatsız etmek istemedim. Madem ki komşuyuz, sorun mu bu? Ayrıca her vesileyle yüzlerce kitap imzalar yazarlar. Bazen sokakta bile çevirip kitap imzalatanlar olur. Öyleyse ben de getirip kitaplarımı imzalatabilir miyim? Tabii memnuniyetle. Kız ince uzun parmakla elini uzattı. Kendimi size tanıtayım. Betül Ovacıklı. Ben de Taner Yılmaz. Ama elimi uzatmadım. Her iki elimde Migros paketleriyle doluydu. İkimiz de gülmeye başladık. Sonra kabinin zeminine poşetleri bırakıp kızın yumuşacık eline avuçlarımın içine aldım. Tanıştığıma memnun oldum diye mırıldandım. Hala gülümsüyordu. Adınızı vermeye hiç gerek yoktu. Sizi herkes tanıyor. Çok popüler birisiniz. Tevazu göstererek sırıttım. O kadar büyütmeyin canım dedim. Ülkemizde insanlar az okuyor. Hele benim yazdığım türleri bana sorarsanız siz bir numarasınız. Dünya çapında bir yazarsınız. Doğrusu içimin eridiği bu güzel kız tarafından böylesine methedilmek gururlandırmıştı beni. Konuyu kapatmak istercesine parmağımı katları gösteren panoyu uzattım. Kaçıncı katta oturuyorsunuz? İtiraf etmeliyim ki aynı apartmanda oturmamıza rağmen bu kadar güzel ve hoş bir hayranımın dairesini bilmediğim için mahcup oldum diye mırıldandım. Yaptığım iltifata utanmış gibi hafifçe kızardı. Yedinci katta dedi. Siz üçüncü katta kalıyorsunuz değil mi? Evet. Betül sıkılırmış gibi şayet sakıncası yoksa akşamüstü kitaplarımı imzalamanız için sizi rahatsız edebilir miyim diye sordu. Gayet tabii dedim. Memnuniyetle sizi bekleyeceğim. Dairemin bulunduğu katın düğmesine bastım, kabin sarsılarak hareket etti. O an çocuklar gibi mutluydum. İnanılmayacak bir sürü olay peş peşe sökün ediyordu. Etkisinde kalıp yeni romanıma model yaptığım kızla aynı apartmanda olmamız, hafsalamın almayacağı böyle bir rastlantıyı kabullenemeyeceğim kadar şaşırtıcı bir vakaydı. Ama gerçekti. Öğleden sonra da kitaplarını imzalatmaya gelecekti. Yani onu tekrar görecektim. Erkek arkadaşı Tonguç hiç umurumda değildi şu anda. Ben onun indinde erişilmez bir sanatçıydım. Okur psikolojisiydi bu. Onlar sanatçıları daima olduklarından da abartılı, adeta erişilmez yaratıklar gibi görürlerdi. Betül'ün şu anda bana yaklaşımı da öyleydi. Hem bu benim için mükemmel bir fırsattı. Bundan sonra onu daha yakından tanımak, kişiliğini, davranışlarını, ruh dünyasını incelemek, olaylar karşısında reaksiyonlarını ölçmek, duygularını anlamak için harika bir şansım olmuştu. Betül bundan sonra tam anlamıyla romanıma bir model olacaktı. Asansörden inip anahtarımla kapıyı açmaya çalışırken acaba içimdeki sevincin tek kaynağı mükemmel bir model bulmaktan mı ileri geliyor diye düşünmeye başladım. Kendi kendime aldatmak olabilirdi bu. Onu yazacağım romanın hayali kahramanı olarak değil, etiyle, varlığıyla, fiziki mükemmelliğiyle beğeniyordum. Galiba buna ilk görüşte aşk deniyordu. Belki de marazi bir noksanımdı bu benim. Hayatıma giren ve beni etkileyen kadınlara hep böyle aşık olmuştum. Birdenbire ilk görüşte. Elimdeki poşetleri mutfağa taşırken düşünüyordum. Ortaokul çağlarındaki Ayşe, lisedeki Münevver, üniversitedeki yıllarımdaki Nesrin'e hep böyle tutulmuştum. Çöksüz gerçek bir arkadaşlığa dayanmayan, yeterince onların kişiliklerini tanımadan, saman alevi gibi ruhumu saran ve sonra da birden heyecanını yitiren gelip geçici maceralar. Ama artık 35 yaşındaydım ve bir kadından neler aramam gerektiğini yaşımın sağladığı deneyimle biliyordum. ya da bildiğimi sanıyordum. Aksi halde 4 gün evvel Bebek sahilinde yıldırımla vurulmuş gibi heyecana kapılıp bütünü romanıma kahraman yapmamın ne anlamı olabilirdi? Ben galiba hiç değişmeyecektim. Sanki saatler hiç ilerlemiyordu. Heyecandan nefesim tutulmuş, ilk randevusuna çıkacak toy bir delikanlı gibi evin içinde hırlayıp duruyordum. Uzun uzun duşun altında kalmış, itinayla tıraş olmuş, yüzüme nefis kokulu bir aftershave sürmüştüm. Genelde pek dikkat etmediğim kılık kıyafetime büyük özen göstermiş, ütülü bir pantolon, tertemiz bir gömlek ve yakama da fular takmıştım. Bol dökümlü hırkamı da giyince gerçekten de insanların beyinlerinde şekillendirdikleri yazar tipine benzemiştim. Bir süre aynada kendime baktım, hoşuma gitmedi görüntüm. Zaten şakaklarımda hafif aklar vardı. Fular ve bol gelen yeleğim de olduğumdan da yaşlı göründüğüm sanısına kapıldım. Sırtımdakileri değiştirmeyi düşündüm. Yaşlı fazla entel bir görünüm kazanmıştım. Tam daha uygun bir şeyler seçmeye karar vermiştim ki kapının zili çaldı. Saatime bir göz attım, 3'tü. Henüz erken sayılırdı. Betül'ün 5'e doğru geleceğini düşünüyordum. Çay vakti sırası yine de emin olamazdım. Hızla kapıya seyirtip açtım. Gelen oydu. Ve ilk karşılaşmamızdaki gibi nefesim kesilmişti yine. Hem de tüm hazırlığıma ve yaratıcı muhayyelimle onu kapıda ilk gördüğüm andan itibaren neler yapacağıma bir roman bölümü gibi kurgulama yaratmama rağmen. Eşikte duran Betül çok farklıydı bu kez. Nasıl mı? Yazar olmaklığımın onu size uygun kelimelerle anlatmama yeterli değil. Sanırım zaten tasvir yeteneğim oldum olası fazla gelişmiş değildir. Fakat o anki duygularımı ifadeye kalkarsam mübalağa ettiğimi, kızı gözümde fazla büyüttüğümü ya da duygularımın tesirinde kaldığımı düşünebilirsiniz. Lakin ortada bir gerçek vardı. Sanırım bunu siz de kabul etmek zorunda kalırsınız. Karşında bir 1.70 boyun üzerinde incecik bedeni, hafif makyaj yapmış çehresiyle kadın dergilerinde bile göremeyeceğiniz nefasette üzerinden gençlik ve enerji fışkıran harika biri duruyordu. Onu görür görmez ister istemez sendeledim yine. Dilim tutuldu. Betül artık bu halime alışmış olmalıydı. Çünkü her karşılaşmamızda aynı şaşkınlığı yaşıyordum. Herhalde o da üzerinde yarattığı etkiyi anlamış olmalıydı ki gülümsedi. Rahatsız etmiyorum ya, erken gelmediğimi umarım. Estağfurullah, buyurun diyebildim nihayet. Eşikten bir kuğu zerafetiyle geçip salona doğru yürüdü. Kapıyı ardından kapatırken onu inceleme fırsatı buldum. Boynum gözüme daha uzun gözükmesi herhalde giydiği yüksek ölçeli ayakkabılardandı. Siyah süet pabuçlar, aynı renk çoraplar ve mini eteğiyle çok çekiciydi. Sırtında kısa kollu kırmızı kazak, boynunda ise ufak ve desenli bir eşarp vardı. Belki bir komşu ziyaret için çok seksi giyinmişti. Ne yalan söyleyeyim, onu dairemde daha rahat, daha spor bir kıyafet içinde göreceğimi umuyordum. Şikayetçi miydim bundan? Asla. Hatta memnun olduğumu da söyleyebilirdim. Zira Betül bu giyime daha kadınsı, daha dişi bir kimlik kazanmıştı gözümde. Koltuğunun altında bir yığın kitabım vardı. Kitapları salonun ortasındaki masanın üzerine bırakarak oturmasını teklif etmemi istedi. Affedersiniz, oturun, lütfen oturun diyebildim. Koltuklardan birine oturdu. Görünümündeki cazibeye karşın hareketleri yumuşak, çekingen ve ürkekti. Bacak bacak üstüne atmadı. Dizlerini bitiştirerek dik durdu. Arkasına bile yaslanmadı. Ben de karşısındaki koltuğa çöktüm. Aptal gibi hayran bir ifadeyle yüzüne bakmaya başladım. Önceden uygulamayı tasarladığım mizansen tamamıyla beynimden uçup gitmişti. Bir an kısa bir sessizlik oldu. Neyse ki durumu Betül kurtardı. "Burada eskisiniz galiba," diye sordu. "Evet, daire babamdan kalmadır." "Yalnız mı yaşıyorsunuz?" "Öyle, bekarlık zor olmalı," diye mırıldandı. O an yaptığı bu yorumun biraz yersiz ve anlamsız olduğunu düşünmeliydim ama ne yazık ki düşünemedim. Büyük bir saflıkla cevap verdim. "Pek sayılmaz," dedim. "Etrafı temizlemeye haftada 2 gün gündelikçi kadınım geliyor. Toz filan alıyor, etrafı süpürüyor. Anlarsınız işte." Şeytani bir gülümsemeyle, "Yemek işini nasıl hallediyorsunuz? Pişirmesini bilir misiniz?" diye sordu. Başımı iki yana salladım. "Doğrusunu isterseniz onu beceremiyorum. Genellikle dışarıda yedim. Çalıştığım zamanlarda da evde sandviç ya da getirttiğim pizza türü şeylerle idare ediyorum." "Yazarlığın dışında başka bir işiniz var mı?" "Hayır," dedim. Betül bir an meraklı nazarlarla etrafına bakındı. Pahalı eşyalarla tefriş edilmiş salonu biraz yadırgamış olmalıydı ki mahcup bir şekilde mırıldandı. "Yazarların bizde pek kazanamadığını işitmiştim." "Doğrudur," dedim. "Genelde pek kazanamazlar." Üstelemedi, sustu ama parlak ve iri gözlerinde tatmin olmamış bir ifade sezinlemişti. Gözleri harikaydı. O sırada bakışları duvardaki nadide ve kıymetli tablolarımda dolaştığından rahatlıkla onu seyredebiliyordum. Tablolarınız ne kadar güzel diye fısıldadı. Yoksa siz mi yaptınız? Hafif bir kahkaha attım. Yok canım, o yeteneğim yoktur. Keşke yapabilseydim. Onlar bazı büyük ustaların gerçek resimleridir. Siz anlar mısınız resimden? Başını utangaç bir edayla iki yana salladı. Hayır, ne yazık ki hiç anlamam. Eğitim meselesi. Ama güzel daima güzeldir. Hepsi daha ilk bakışta dikkatimi çekti. Bunları siz mi yahu topladınız? Bir kısmı babamdan kalmadır. Yani onun koleksiyonundan. Babam ressamdı. Yani amatörce çalışan, boş vakitlerinde resim yapmayı seven biri. Ünlü birçok ressam arkadaşı vardı. Gördüklerinizin bir kısmı onların hediyesidir. Çalışma odamda babamın da yaptığı bir sürü resim asılıdır. Herhalde benimki de çocukluğumdan kalma bir heves. Bir beğeni, babamın vefatından sonra bende de koleksiyon merakı arttı. Çok ilginç diye mırıldandı Betül. Sonra birden romanlarınızı hep evinizde mi yazarsınız diye sordu. Başımla tasdik ettim. Evet, hep arkadaki çalışma odamda. Şey diye fısıldadı. Çalışma odanızı görmek istesem saygısızlık etmiş olur muyum? Her zaman bir yazarın nasıl bir ortamda çalıştığını merak etmişimdir. Tabii dedim. Neden olmasın? Sıradan bir yer işte. Gelin size göstereyim. Çocuk gibi heyecanlanarak ayağa kalktı. Yüzünde gülücükler oluştu. İster istemez Tonguç diye bahsettiği erkek arkadaşını gıpta ile hatırladım. Çok şanslı bir adam olmalıydı. Öne düştüm, koridoru geçerek arka taraftaki geniş çalışma odama yürüdüm. Burası dairemin en sevdiğim mekanıydı. Günde en azından 10 saatimi bu odada geçiriyordum. Duvarlar tavana kadar yükselen kitap raflarıyla doluydu. Odanın tam ortasında kocaman maun çalışma masam dururdu. Çalışırken genellikle fazla ışığı sevmediğimden perdeleri ekseriyi kapalı tutardım. Masamın karşısında maroken iki koltuğum vardı. Betül odaya girince büyük bir huşu ile etrafa bakındı. Sanki bir ibadethanenin mistik ortamına dalmış gibi hayranlığını görebiliyordum. Harika diye mırıldandı. Tam düşündüğüm gibi harika. Gülümseyerek ne düşünmüştünüz ki diye sordum. Yüzüme büyük bir hayranlıkla bakarak fısıldadı. Belki güleceksiniz ama ben eşyaları insanlarla, daha doğrusu onları kullanan kişilerle özdeşleştiririm. Hepsi sahiplerine uyum sağlamalı, bütünleşmeli ve onun bir parçası olmalıdır. Yani bu odadakiler öyle mi? Kesinlikle. Burada oturabilir miyiz? Şüphesiz dedim. Sonra masanın üstündeki antika lambamı yaktım. Sarı ve yumuşak bir ışık etrafı aydınlattı. Karşılıklı koltuklara oturduk. Betül hayranlıkla çalışma odamın bakışlarıyla inceliyor, ben de onu tetkik ediyordum. Birden garip bir yadırgadığım bir soru sordu. Neden hiç evlenmediniz? Gülümsemekten kendimi alamadım. Bir yazarın karısı olmak sanırım çok güçtür diye mırıldandım. Anlayamadım. Neden? Kadın ilgi, alaka ve kendisine ayrıcalık bol zaman ister. Oysa benim gibi insanlar tüm zamanlarını yazmaya ve incelemeye ayırırlar. Vakit ve saat kavramı onlar için yoktur. Bazen bu odaya kapanır, günlerce dışarı çıkmam. Buna hangi kadın dayanır? Kocasının yaptığı işte gururlanıyorsa seve seve katlanır. Evlilik fedakarlık ister. Şayet kadın erkeği gerçekten seviyorsa niye katlanmasın? Aslında onunla böyle bir konuyu tartışmak niyetinde değildim. Mevzuyu değiştirdim. Size ne ikram edeyim diye sordum. Çay mı yoksa kahve mi? Nescafe'yi tercih ederim. Lütfen şeker ve kahve krema koymayın. Tamam deyip mutfağa geçtim. Betül'ün beni çalışma odamda bekleyeceğini umuyordum. Su kaynatmak için potu ocağa koyarken birden arkamda durduğunu duyduğum sesle geri döndüm. Peşimden gelmiş, tam eşikte durarak bana gülümsüyordu. Peşinizden geldiğime kızmadınız değil mi? Estağfurullah, niye kızacakmışım? Benimki sırf merak. Ne merakı? Bir yazarın mutfakta nasıl kahve pişirdiğini de mi merak ettiniz? Aklımca espri yaptığımı düşünerek gülümsüyordum. Yok canım, o kadar da değil. Fakat suyun kaynamasını beklerken kıza baktım. Yüzünde utangaç bir ifade oluşmuştu. Çok ilginç birisiniz diye devam etti. Nasıl yani? Müthiş bir hayal gücü ve yaratma yeteneğiniz var. Bu normal değil mi? Her polisiye ve gerilim romanı yazan kişi az buçuk bu yeteneğe sahip sayılır. Ama siz farklısınız. Neden? Kurgularınız müthiş. Yarattığınız tipler hep çevremde sık sık görmeye alıştığım kişiler. Roman içinde olaylar bazen öylesine Arap saçına dönüyor ki tamam diyorum, bu sefer yazar işin içinden rahat çıkmayacak diye düşünüyorum, ama her seferinde olaylar yerli yerine oturuyor ve her şey inanılır mantıki bir sonuca bağlanıyor. Kaynayan suyu fincanlara doldururken gözünde büyüttüğünüz şey bu mu diye sordum. Hala eşikten adımını içeriye atmamıştı. Yüzüme hayretle baktı. Sakin, tevazu göstermeye, sakın tevazu göstermeye kalkmayın. Siz bir kurgu ustasısınız. Diliniz de akıcı şüphesiz ama asıl başarınız tertiplediğiniz cinayetlerdeki inanılmaz çözüm yolları. Teşekkür ederim diye fısıldadım. Bir okurdan bu iltifat dolu cümleleri duymak cidden gurur verici. Her romanınızı bitirdikten sonra bir meraka kapılıyorum. Nasıl bir merak? Fincanları tepsiye koyarken gözlerine baktım. Betül heyecanlıydı. Bilirsiniz dedi. Polisiye romanlarda daima bir kötüler bir de iyiler vardır. Ve sonunda daima iyiler kazanır. Kötüler hak ettikleri cezaya uğrarlar. Doğrudur. Ama bu her zaman gerçekleri yansıtmaz. Yani bazen kötülerin de işlediği suç yanlarına kâr kalır. Merakım şuydu. İsteseniz romanlarınızda katilin asla yakalanamayacağı bir kurgu yaratabilir misiniz? Polis aciz kalmalı ve katil yakayı adaletin elinden sıyırmalı. Tepsiyle yeniden çalışma odama dönerken gülümsüyordum. Bu çok denenmiş bir türdür diye mırıldandım. Hem de yıllardan beri zaman zaman okurlar öyle tiplere de ilgi duymuşlardır. Ama ben karakterim icabı daima kötülerin sonunda ceza görmesinden yana olmuşumdur. Dudaklarını büktü Betül. Bu gerçekçi değil dedi. Ama okur daima o sonucu ister. Ayrıca polisiye romanlar pek gerçekçi de değillerdir. Sizden rica etsem bir de söylediğim tarzda roman yazar mısınız? Bu isteği garipsemiştim. Yani sonunda kötülerin ceza almayacağı bir roman öyle mi? Evet. Bunu neden istediğinizi sorabilir miyim? Betül tatlı tatlı gülümsedi. Dişleri inci gibi beyazdı. Belki bir değişiklik arzusu. Dilerseniz bunu becerebileceğinize inanıyorum. Hem isterseniz romanın kurgusunda size yardımcı da olabilirim. Hayretle ışıldayan gözlerine baktım. Yoksa siz de yazıyor musunuz? Betül utanır gibi bakışlarını kaçırdı. Birkaç defa denemeye çalıştım. Beceremedim. Kurgu yeterli değil tabii. Asıl onu işlemek, akıcı ve berrak bir dille kaleme almak. Okuyucuyu sıkmadan okutmak hüner. Ne yazık ki o yeteneğim yok. Elinizde bir taslak varsa incelemek isterim. Hiç olmazsa size bir fikir veririm. Yo, hayır. Benim yazdıklarım tam bir rezalet. Okumanızı istemem. Öyle demeyin. Ben daima amatörlere yardımcı olmak istemişimdir. Kim bilir aramızda bilinmeyen nice daha deha gizli yazanlar bu devrede hep ürkek ve çekingen olurlar. Yazdıklarını değerlendiremezler. Getirin bir ara okuyayım. Hayır, kesinlikle olmaz ama. Ama ne? Benim tasarladığım hikayeyi siz kaleme alırsanız büyük mutluluk duyarım. Beni hep meşgul eden bir kurgu var ama sonunu getiremiyorum bir türlü. Dediğim gibi sonunda katilin izi bulunmamalı, suçlu kurtulmalı. Yine gözlerinin içine baktım. Bu sizce daha uygun bir final mi? Kesinlikle diye karşılık verdi. Uzun süre bakışlarımı üzerinden alamadım. Ağzımdan da tek kelime çıkmadı. Kabul mü diye sordu. Sessiz kalışınız teklifimi onayladığınız anlamına mı geliyor? Aslına bakılırsa bundan daha iyi bir fırsat elime geçemezdi. Betül'le ilişkilerimizin devamı için mükemmel bir fırsat yakalamış sayılırdım. Kızdan müthiş hoşlanıyordum ve teklif ondan gelmişti. Onun da rol aldığı yeni romanım bekleyebilir ve rahatlıkla ertelenebilirdi. Bu fırsatı kaçıracak değildim. Olabilir diye mırıldandım. Kara gözleri zevkle ışıldadı yeniden. Harika dedi. Fakat bir şartım var. Ne şartı? Yazacağım romanda bana modellik edeceksiniz. Garip, garip yüzüme baktı bu defa. Ne istediğimi anlamıştı. Anlamamıştı. Modellik mi? O da nasıl oluyor? Yeni romanın ana kadın kahramanını sizi esas alacağım. Telaşlanır gibi oldu. Pek anlamadım. Gayet basit dedim. Herhalde beyninizdeki hikayede bir kadın kahraman var kuşkusuz değil mi? Tabii var. İşte o siz olacaksınız. Roman boyunca o kahramanı anlatırken ben aslında hep sizi yaşayan canlı ve reel bir insanı okura tanıtacağım. Siz muhayyilemin uydurduğu bir tip olmaktan çıkıp romana gerçek Betül Hanım olarak aksedeceksiniz. Durun bir dakika dedi Betül. Tam olarak anlamalıyım. Bir hata yapmayayım. Nasıl gerçekleşecek bu? Bana kendinizi yakından tanıma fırsatı vereceksiniz. Manidar bir şekilde yüzüme baktı. Ne kadar yakından, kahramanımızın gerçekçi olması bakımından verebileceğinizin en iyisini. Birden kızarıverdi. Bu gerekli mi? Sessizce başımı salladım. Sonra bu da benim şartım diye fısıldadım. Birkaç saniye düşündü. Şu modellik konusunu biraz daha açsanıza. Bunu hayatımda ilk kez duyuyorum. Sanırım yeterince açıkladım. Sizle beraber çalışacağız. Ama nasıl? Modellik yapan kızlar gibi mi? Hayır, asla. Ressam durgun bir varlığa canlılık vermeye çalışır. Bense zaten canlı ve hayat dolu bir yaşamı satılara dökmeye çalışacağım. İyi de nasıl olacak bu? Sizle beraber yaşayacağım. Sevincinizi, mutluluğunuzu, heyecanlarınızı, yiyisinizi, öfkenizi, kızgınlığınızı göreceğim. Duygularınızı onlara yaşarken tahlil edeceğim. Olaylar karşısındaki davranış özelliklerinizi, reaksiyonlarınızı tespit edeceğim. Ama bu imkansız. Neden? Zira buna erişmeniz için hayatı sizinle paylaşmaklığım gerek. Başımı salladım bilgiçe. Biraz öyle, haklısınız. Yine de aynı apartmanı paylaşıyoruz. Oldukça yakın sayılırız. İlk defa kaşlara çatılır gibi oldu. Fakat sizin istediğiniz apartmanı değil, dairenizi paylaşmakla mümkün ancak. Lütfen bu kadar abartmayın. Korkarım beni yanlış anladınız. Çatık kaşları öyle kalmıştı. Yüzüme tedirgin bir ifadeyle bakıyordu. Beni bu kadar yakından tanımaktığınız için yani daha yakın olmamız gerekmeyecek mi? Evet, gerekecek, arkadaş olacağız. Ama sadece arkadaş değil mi, ötesi yok. Bir an gözlerinin içine baktım. Sanki anlamamış gibi ötesinden kastiniz nedir diye sordum. Yüzü aynı ciddiyetini koruyarak mırıldandı. Anladığınıza eminim. Yine de söyleyeyim. Bu bir flört veya o tür bir arkadaşlık olamaz. Çünkü zaten hayatımda biri var. Hiç bozuntuya vermedim. Bunu da nereden çıkardınız? Kastim o değildi, biliyorum. Tonguç'tan söz etmiştiniz. Olsun, bir karara varmadan önce şartlara kesinlik getirmeliyiz. Her şey ikimiz tarafından da tam aydınlığa kavuşmalı. Çok doğru diye mırıldandım. Yine kendimden emin bir şekilde flört veya o tür bir yaklaşım yok. Sadece arkadaş olacağız. Aynen öyle. Söz mü? Tabii, şüpheniz mi var? Evet var, dedi bakışlarını yüzümden kaçırmadan. Biraz affallar gibi oğlum. Bu kanaatine nereden vardığını sorabilir miyim? Ayan beyan belli değil mi, dedi. Belli olan nedir? Bebek sahilinde beni ilk gördüğünüz andan beri bana tutulduğunuz. Hiç bu kadar açık sözlü kız görmemiştim. Belki bunu inkar etmekliyim lazımdı ama yapamadım. Bakışlarımı yüzünden kaçırdım. Zımmen dahi olsa söylediğini kabullendiğimin bilinci içindeydim. Ama kız haklıydı ve söylediği gerçekti. Kısık sesle mırıldandım. Haklısınız diyebildim. Etkinizde kaldığımı kabul ediyorum. Çok hoş bir kızsınız. Hayatımda sizin gibi güzel bir kız gördüğümü hatırlamıyorum. Önce sesini çıkarmadı. Kahvesinden bir yudum aldı. Bacak bacak üstüne atıp arkasına yaslandı. Nasıl bir tepki göstereceğini kestiremiyordum. Teşekkür ederim, dedi. İltifat ediyorsunuz. Yerimde kim olsa bu laflarınızdan gururlanır. Ben de memnun olduğumu saklamayacağım. Ne var ki aramızdaki ilişkinin daima bir okur yazar arkadaşlığı ve dostluğu içinde kalmasını arzu ederim. Çünkü size ifade ettiğim gibi hayatımda sevdiğim bir adam var. Cevap vermedim. Her şey umduğumdan çok daha hızlı gelişiyordu. Daha ilk ziyaretinde sanki kilometrelerce yol almış gibiydik. Sessizliğim biraz fazla uzadı. Bir şey söylemediniz, dedi. Sözünüzü tutacak mısınız bilemiyorum, diye mırıldandım. Yine aptalca bir laftı tabii. Bu dünya güzeli kızla beraber olmak istiyorsam böyle belirsiz ve kararsız bir cevap vermemeliydim. Başımı önüme eğmiş düşünüyordum. Haklısınız, dedi. Kararsızlığınızı anlıyorum. Karşılaştığım pek çok erkeğin başına gelen bir haldir bu. Görür görmez bana aşık olduklarını sanırlar. İrkildim. Kendinden bu kadar emin olan ve dobra dobra konuşan birine de hiç rastlamamıştım. Güzelliği tartışılmazdı ama nefsine bu kadar güven de abartılı geldi bana. Biraz da bozuldum. İçimde aniden isyan duygusu filizlendi. Karşı koymak arzusu ile tutuştum. Ne sanıyordu kendini? Siz bilirsiniz, dedim. İstediğiniz tür romanı yazmam teklifi sizden geldi. Hemen sözümü kesti. Ama model olmam isteği de sizden. Doğru, bu da benim şartım. Aksi halde teklifinizi unutun. Galiba çok kabalaşmıştım. Kızınki masumane bir teklifti. Şartları zorlaştıran da bendim. Üstelik yersiz ve anlamsız bir ilişki şartı öne sürüyordum. Hemen yerinden kalkacağını sandım. Oysa Betül oturmaya devam etti. Yine bir sessizlik oldu. Sizi bu kadar etkilediğimi sanmazdım, dedi. Neden? Az önce karşılaştığınız her erkekte aynı hislerin oluştuğunu itiraf eden siz değil miydiniz? Siz de romanın yazılışı sırasındaki rabıtanın flörte veya istemediğim bir mecraya dökülmeyeceğine söz vermiştiniz. Korkarım bu sözümü tutamayacağım. Bağışlayın. Betül birden ayağa fırladı. Kızmıştı. Çok adi bir davranış bu, diye bağırdı. Sesinin tonu yükselmişti. Siz düpedüz benden istifadeye kalkışmak istiyorsunuz. Aslına bakılırsa biraz utanmıştım. Kız haklıydı. Gerçek niyetim oydu ve bu niyeti pek şüpheye mal vermeyecek tarzda ortaya koymuştum. Ben de yerimden kalktım. Yaptığım dangalaklığı da o an daha iyi anladım. Çoktan pişmandım. Bebekteki o karşılaştığımız andan beri aklımdan çıkaramadığım kıza hayret edilecek tarzda kaba bir şart ileri sürmüştüm. Çekip giderse her şey başlamadan bitecekti. İnanılmaz güzel biriydi. Öfke ve asabiyetin bir insana böylesine yakışacağını, asla tasavvur edemez. Kısa kollu kırmızı kazağın altındaki göğüsleri bir körük gibi inip kalkıyordu. Üzerime çevrilen kara gözleri kızgın ateş misali yakıcıydı. Elindeki henüz bitmemiş kahve fincanını çalışma masamın üzerine bıraktı. Çekip gidecektim. Birden aklıma durumu kurtarmak için dahiyane bir fikir geldi. Hemen bu fikri uygulamalıydım. Olabildiğince tatlı bir kahkaha atmaya çalıştım. Gördünüz mü dedim. Ne kadar sinirlendiniz. Ne bekliyordunuz ki diye homurdandı. Teklifinizi kabul edeceğim mi? Hala gülmeye çalışıyordum. Hayır dedim ama sizi gerçekten sinirlendirmeyi başardım. İşte yaratacağım kişinin de romanda bu denli samimi ve içten olması lazımdı. Kısacası yaptığım bir testti. Betül Ovacıklı'nın gerçek sinirli halini yakaladım. Bir an yüzüme şaşkın şaşkın baktı. Ne söylediğimi anlamaya çalıştı. Sonra yüzündeki o hiddet ifadesi ağır ağır kaybolmaya başladı. Test mi? Yani beni denediniz mi? Tabii ya, anlamadınız mı? Aksini düşünmenizi bile istemem. Hiç tanımadığım bir hanıma bu kadar kaba davranabileceğimi nasıl düşünebilirsiniz? Birden muzipçe gülmeye başladı. Ama bu hainlik, beni kandırdınız. Hayır dedim ama bir şeyi de anlamanızı istedim. Bana model olma hususundaki ısrarımda çok samimiyim. Şayet sizin taslağınızı kaleme alacaksam o romanın kadın karakteri gerçekten Betül Hanım olmalı. Hem de her yanı her karakteristik özelliğiyle. Bunun için de birbirimize daha yakın ve daha samimi olmalıyız. Tabii hiç şüphesiz arada belirli bir mesafe kalarak. Utandırdınız beni dedi. Bir an söylediklerinize sahiden inandım. Öyleyse bağışlayın beni. Niyetim kötü değildi diye fısıldadım. Sevinerek ve neşesi yerine gelerek tekrar koltuğa oturdu. Bana tasarladığı cinayet romanının ana fikrini anlatmaya başladı. Tam bir amatör heyecanıyla. Top tam anlamıyla direkten dönmüştü. Tabii Betül fark etmedi ama onu kaybedeceğim heyecanıyla sırtım ter içinde kalmıştı. Uzun süre korkumu üzerimden atamadım. Söylediklerini anlamaya çalışıyordum. Ne var ki beni cezbeden, dudaklarından dökülen kelimelerin muhtevasından çok hafif etli dudaklarımın insana verdiği delisiye öpülme arzusuydu. Bu kızın bana çok acı çektireceği düşüncesi o an beynimde yer etti. Onunla çok uğraşacaktım.